Ayırım 21, 273. sayfa. Nedenmiş? Onlarda o köyde yaşayan herkesin adresi ve telefon numarası bulunurmuş. McCall heyecanla kahvesini bitirdi. Gidip bir araba kiralayalım, sonra da şu Murnau'yu bulalım. Mark, saat 6'yı çeyrek geçe lobiye indi. Grimes ve Fellows daha önce inmiş, otel hesabını kapatıyordu. Merdivenlerden inen Kelso bitkindi. Ne oldu? Kötü bir gece mi geçirdin? Kelso'nun sesi kırılgandı. Gecenin büyük bir kısmını telefon başında geçirdim. Adamlarım hala otel veri bantlarını incelemekle meşgul. Sıfır. Ama bir şey bulur bulmaz beni arayacaklar. Grimes otelleri taramaya gidecek. Onun için sen de herz virüsünü gözetlemeye başlasan iyi olur. Herkes çok dikkatli olmalı. Fellows hesabı ödedikten sonra Kelso'yu kenara çekip birkaç dakika onunla bir şeyler konuşundu. Onlar konuşurken Mark Fellows'un suçlayıcı bakışlarını üzerinde hissetti. Kelso onun yanına gelip Mark'ın kolunu tuttu. Fellows otel hesabında dün gece New York'la telefonda konuştuğunun göründüğünü söylüyor. Kiminle konuştuğunu anlatmak ister misin Ryan? Bir polis arkadaşımı aradım. Neden, bir sorun mu var? Kelso sinirden köpürecek gibiydi. O arkadaşını ne konuşmak için aradım? Seni ilgilendirmez. Eğer bu konuya ilişkin bir şey konuşmak için aradıysan ilgilendirir. Bu konudan bahsettin mi Ryan? Kelso'nun tehdit dolu bakışları Mark'ın tüylerini ürpertti. Ne var ki, eğer konuşması dinlenmiş olsaydı Kelso'nun bundan Fellows'tan önce haberdar olacağını düşünüp yalan söylemeye karar verdi. Lou'nun başının derde girmesine yol açmak düşünemeyeceği şeylerden biriydi. Neden bahsedeyim ki? O konuşma üzerinde çalıştığım bir dosyayla ilgiliydi. Emin olmak istediğim bazı ayrıntılar vardı. Emin misin? Telefon eden New York Polis Müdürlüğü'nde çalışıyor. Eğer bana inanmıyorsan numarayı araştır. Daha ne istiyorsun? Şimdi artık gidelim. Mark, Kelso'yu ikna edip etmediğinden emin değildi ama CIA görevlisi birden kolunu bıraktı. Özür dilerim Ryan ama anlamaya çalış. Jennifer'ı kaybetmiş olmak beni çok gergin yaptı. Bir yanlış kelime 4 yıllık emeğin çöpe gitmesine neden olur. Adamlarına döndü. Kımıldayım. Daha önce anlaştığımız gibi. Ben tren istasyonunu alacağım. Fellows, sen de otobüs garajına bak. Onları görürseniz hemen haber verin. İsviçre dakikliğinden olacak. Brick'teki dükkanlardan çoğu kepenklerini saat tam 7.30'da açtılar. Saat 8 olduğunda Jennifer 2 kazak, blue jean, bir takım çamaşır ve Tauber marka mumlu bir avcı ceketi almıştı bile. Öte yandan McCall da kendine 2 blue jean, birkaç t-shirt, yeni bir çanta ve yeşil loden kumaşından bir ceket seçti. Hesabı ödemeden önce otelde yeni elbiselerini giydiler. Bir araba kiralamamız gerek dedi Jennifer resepsiyon görevlisine hesapları öderken. Tabii dedi kadın büyük bir nezaketle, size önerebileceğim bir kiralık otomobil şirketi var. Bürolarının yerini tarif edeyim. 15 dakika sonra kiralık otomobil şirketinin bürosunda masanın ardındaki genç adam bütün işlemleri tamamlamıştı. Jennifer'a lacivert bir Volkswagen Golf'ün anahtarını uzatıyordu. Her şey yolunda gibi görünüyor. Ya? Murnau'da belediye binasına gitmemiz gerekiyor. Orayı nasıl buluruz? Genç adam bir harita çıkardı ve mavi kalemle gidecekleri yolu işaret ettim. Aslına bakarsanız çok kolay. Kentten çıkan ana yolu izleyin. Yaklaşık 1 kilometre sonra Murnau işaretlerini görmeye başlarsınız. Belediye binasını bulmakta da güçlük çekmezsiniz. Almanca adı Rathaus'tur. Mark sokağın karşı tarafında durmuş, Hertz bürosunu gözlüyordu. Üzerinde yağmurlu ve zürih hava alanında aldığı alt tipi tüylü şapkası vardı. Şapkalı olmak ona hala saçma geliyordu ama Jennifer'ın sokağın öbür tarafına bakması durumunda hiç olmazsa kendisini gizleyecek bir şeyler giymesi gerektiğinin de farkındaydı. Aynı zamanda Keyifsizdi. Kelsey telefon konuşmasına aşırı bir tepki göstermiş, Mark ise adamın paranoyasını anlayamamıştı. Onu rahatsız eden bir şey daha vardı. Lou'nun Bobby hakkında söyledikleri. Ancak 8000 kilometre uzaktaydı ve bu sorun için yapabileceği hiçbir şey yoktu. Her spirisine giren bir çifte baktı. Orta yaşlıydılar ve ne Jennifer'a ne de McCall'a benziyorlardı. Adam kısa boylu ve sıska, kadınsa fazla kilolu. Son yarım saat içinde gördüğü ikinci müşteriler. Daha ne kadar bekleyecekti ki? Ya Jennifer görünmezse? Tanrı aşkına, ya Brick'te bile değilse? Sadece 4 kişiyle kocaman bir kentte Jennifer ve McCall'u bulmaya çalışmanın umutsuz bir çaba olduğunun farkındaydı. Jennifer tehlikede olduğunu bilme hakkına sahipti. Bütün bu maskaralığın bir an önce bitmesi gerektiğini düşündü ve onu görür görmez karşısına çıkıp olanı biteni anlatmaya oracıkta karar verdi. Kelsey'nin canı cehenneme. Cep telefonu çaldı. Arayan telaşlı bir sesle telaşlı ses Kelsey'di. Ryan. Sıfır. Görünmediler. Boşver bulduk onları. Olduğun yerde kal. 2 dakika içinde gelip alırım seni. Opel kaldırıma kenarında durdu. Kelsey gergindi. Bin çabuk. Mark arabaya atladı. Neredeler? Kelsey gazı kökledi. Bir gün ana meydanında bir U dönüşü yaptı. Birkaç İsviçreli sürücü öfkeyle kornalarına bastılar ama Kelsey protestoları aldırmadı. Veri tabanı taramaları dün gece saat 1'i çeyrek geçe 2 kişinin bir otele kaydolduğunu gösteriyor. Nerede? Burada, Brick'te. Ambassador diye bir otel. Kaldırımları arşınlayan Grant yanaşıp duran arabayı görünce yanlarına koştu. Resepsiyon görevlisi otelden yarım saat önce ayrılıp araba kiralamaya gittiklerini söyledi. Kiralamış olamazlar, dedi Kelsey. Ryan gözünü her spirasından ayırmadı ki. Hersen kiralamamışlar. Otelin genellikle önerdiği küçük bir işletmeye gitmişler. Lanet olsun. Büro yürüyerek birkaç dakikalık mesafede. Fellows gidip sorunca yetkili yaklaşık 15 dakika kadar önce lacivert bir Volkswagen Golf'le ayrıldıklarını söylemiş. Fellows plaka numarasını almış. Buradan 3 kilometre ötede Murna diye bir yerin belediye binasına gitmek için yolu tarif ettirmişler. Emin misin? Diye sordu Mark. Fellows'un söylediklerini tekrarlıyorum. O da adama haritada Murnau'nun yerini göstermiş. Belediye binasına neden gitmek istediklerini söylemişler mi? Hayır. Zaten yetkili de sormamış. Fellows nerede şimdi? Buraya geliyor. Kelsey telaşla. Arabana bin dedi. Fellows'u yolda alırız. Jennifer Brick'ten çıkan ana yola saptı. Murnau'yu gösteren işaret levhalarını izleyip otlayan inekleri, zirveleri karlı dağlarıyla etkileyici bir manzaranın içinde dönek uğruna giden yolda ilerlediler. 10 dakika sonra 10-15 kadar küçük oteli ve kayak eviyle şirin bir köy olan Murnau'ya vardılar. Belediye binası çelik ve camlı çağdaş bir müştemilatı olan kireç taşından yapılmış 100 yıllık bir yapıydı. Arabayı park ettiler. Cam kapılardan geçerek binaya girdiler. Arkasında orta yaşlı bir İsviçre'nin oturduğu bir müracaat bankosunun önünde durdular. Adam çat pat İngilizce bildiğinden başka bir görevliye seslendi. Grüß Gott! Dipnot. Almanca. Tanrı'nın selamı. Size nasıl yardımcı olabilirim? Dedi yeni gelen genç kadın güler yüzle. Jennifer ne aradıklarını açıkladı. Defterinizde adresler kayıtlıdır değil mi? Ein Moment. Dipnot. Almanca. Bir dakika. Kadın masanın üzerindeki bilgisayara bir şeyler girdi. Bir iki not karalayıp geri geldi. Herr Hubert Vogel. Bauerstraße'de oturuyor. Buraya yakın olan eski pazar meydanının civarında. Emekli polis memuru. Öteki yani Herr Heinrich Vogel, Murnau'nun 3 kilometre kadar dışındaki bir çiftlikte yaşıyor. Meslek olarak dağ rehberi ve tırmanma eğitmeni yazılmış. Sizin aradığınız insan bunlardan birisi olabilir mi? Belki. Sizde telefonları var mı? Ya, sanırım var. Kadın bilgisayarın başına döndü. Numaraları bir kağıda yazıp geri geldiğinde Jennifer Heinrich Vogel'in telefon numarasının son 3 basamağının 705 olduğunu görünce heyecandan ürperdi. Heinrich Vogel'in adresine nasıl ulaşırız? Kadın notlarına baktı. Çiftlik pek uzak sayılmaz. Arabayla 10 dakikalık bir yol. Yine de Wasserhorn'un kuzey yamacında olduğu için oldukça ıssızdı. Size tarif edeceğim yoldan kolayca varırsınız. Çiftliğin adı Berg Edelweiss. Heinrich Vogel çizmesinden ekmek bıçağıyla kazıdığı çamur keseklerini ateşe fırlattı. Islak toprak alevlerin içinde ıslıklanarak yanarken güvenlik monitörünün başına geçti. Monitör evin ön cephesinin hareketsiz görüntüsü dışında bomboştu. Dürbününü alıp pencereye yaklaştı. İnce bir sis tabakası alçakları kaplıyor, ineklerin otladıkları meraların üzerinde kıvrımlanıyordu. Ama Vogel yakınındaki görkemli Alp zirvelerini görebiliyordu. Wasserhorn ise her şeye tepeden bakıyordu. Yolu taradı. Görünürde ne araba ne de adamlar vardı. Oysa oralarda bir yerdeydiler. Orada olduklarını kemiklerinin iliğinde hissediyordu. Dürbününü indirdi. Sinirlerini yatıştırmak için kendine bir kadeh schnapps doldurdum. Hep. Şu tanrının cezası işe bulaştığında ateşle oynadığının hep farkındaydı. O işin beladan başka bir şey getirmeyeceğini hep bilmişti. Sonu tamahtan olacaktı. Oysa sırrını 2 yıldan beri saklamıştı ve eğer tarihi yaver giderse sonsuza kadar da saklayacaktı. Schnaps'ten bir yudum alınca alkolün gırtlağını yaptığını hissetti. Elinin tersiyle ağzını sildi. İki iri Doberman'ın dikkat ve sabırla bekledikleri ön sundurmaya bir göz attı. Şimdilik yabancılardan bir iz yoktu ama geleceklerdi. Gelmeleri sadece bir an meselesiydi. Bırak gelsinler. Gerektiğinde kullanmaya hazır tabancası cebindeydi. Dobermanlar birden kesik kesik inlemeye başlayınca Vogel kasıldı. Köpeklerin inanılmaz derecede keskin duyuları vardı. Bir yabancıyı 250 metre öteden daha kamera alanına girmeden sezebiliyorlardı. Yoksa bir şey mi hissettiler? Ferdi, Hans, da sitzen. Tipnot. Almanca, Ferdi, Hans, orada oturun. Köpekler itaat etti. Birer kayal gibi hareketsiz kaldılar. Vogel bir motor sesi duyup pencereye yaklaştı. Jennifer Murnau'dan çıkışta otomobili nefes kesici Alp görüntüleri arasında sürmüş, 2 kilometre sonra da ana yoldan ayrılan dar patikayı görmüştü. McCall, belediye binasındaki görevlinin tarifine baktı. Sola sap. Jennifer içindeki endişe büyüyerek patikaya saptı. 1 kilometre sonra bir yanında metal bir posta kutusu bulunan, tahtadan yapılmış, kanatları açık bir kapıya vardılar. Kutunun üzerinde Berg Edelweiss yazısı vardı. Uzakta bir dizi müştemilatın ortasında kocaman bir geleneksel çiftlik binası görünüyor. Toprakların üzerinde de ince bir sabah pusu döneniyordu. Jennifer gerginleşti. Volkswagen'i durdurdu. Şimdi ne yapıyoruz? Çatpat Almanca bildiğine göre konuşmayı sen yap. McCall Baratte'yi çıkarıp şarjörü kontrol etti. Ama dikkatli ol, tamam mı? Bakarsın başa gelmişse olabiliriz. Ya boşa gelmemişsek? McCall tabancayı yeniden cebine yerleştirdi. Elimizde sadece 2 kurşun var. Onun için dua et de başımıza derde sokmayalım. Jennifer Volkswagen'i çakıl taşı kaplı çiftlik yolunda durdurdu. Çiftlik evinin arkasında bir ağıl ve 2 kapılı bir garaj vardı. Garajın açık kapılarından kahverengi eski bir Mercedes ile şasisi vuruk ve çamurlu eski ve kırmızı bir traktör görünüyordu. Çiftlik evinin ana kapısının önünde dev gibi 2 siyah köpek oturmuş, gözlerini konuklara dikmişti. Hareket etmediler, ses çıkarmadılar ama tehdit dolu gözlerle bakmayı sürdürdüler. Mako, bu köpekler Doberman ve olabildiğince vahşi dedi. Eğer sana doğru hareket ederlerse gözlerini bile kırpıştırma. İsterlerse boynunu koparabilirler. Yatıştırıcı sözlerin için teşekkürler Frank. Jennifer sesinin titrediğini duydu. McCall arabadan indi. Yanımda kal ve yavaş yürü. 2 adım atmaya kalmadı. Köpekler dişlerini göstererek hırladı. Jennifer durdu. McCall genç kadının kolunu tuttu. 1 dakika hareketsiz dur. Dobermanlar gerçekten ürkütücü duruyorlardı. Ama Sanki görünmez bir güç onları oldukları yere çevirmiş gibi kıpırdamadılar. McCall bir adım daha atmaya hazırlandı ama köpekler yeniden hırladı. Sanki saldırıya hazırlanıyormuşçasına kıçlarını yerden kaldırdılar. Sit Ferdi, sit Hans. Köpekler kapının eşiğinde görünen adamın buyruğuna anında uydular. Bir tutam kır saçıyla ellilerinde gösteren adamın sağ eli üzerindeki yıpranmış ceketinin ön cebindeydi. Jennifer burnundaki eksik parçanın adama rahatsız edici bir gürültü verdiğini fark etti. "Sprechen Sie Englisch?" diye sordu Jennifer. Adamın düşmanca bakışını topraklarında kesinlikle tanımadığı iki kişinin bulunmasına bağladı. Bakışları önce McCall'u süzdü, sonra Jennifer'ın üzerinde durdu. "Evet, İngilizce biliyorum," dedi sonunda. "Heinrich Vogel'i arıyoruz." Köpekler hırlayınca adam Almanca bir buyruk kumurdandı. Her iki hayvan da hemen sessizliğe gömüldü. "Heinrich Vogel benim. Ne istiyorsunuz?" "Herr Vogel, köpeklerinizi çağırırsanız kendimi çok daha rahat hissedeceğim." Vogel'in aksanı kesinlikle Almandı ama İngilizcesi kusursuzdu. "Çiftliğime izinsiz girdiniz. Ne istiyorsunuz?" "Eğer içeriye girmemize izin verirseniz çok zamanınızı almayacağız Herr Vogel. Konuşacaklarımız önemli." "Kimsiniz?" "Benim adım Jennifer March. Bu da Frank McCall. İkimiz de Amerikalıyız. Eğer sizi Wasserhorn'a çıkaracak bir dağ rehberi arıyorsanız başka tarafa bakmanızı öneririm. Şu sıralar oldukça meşgulüm." "Dağ rehberi aramıyoruz. Sadece konuşmamız gerek." Vogel'in kaşları çatıldı. "Ne konuda?" "Lütfen Bay Vogel, eğer köpeklerinizi çağırıp içeriye girmemize izin verirseniz çok daha rahat edeceğim." Vogel sanki iki yabancıyı evine kabul etmenin tehlikesini tartıyormuş gibi ziyaretçileri süzmeye devam etti. Sonra dudaklarını büzüp tiz bir düdük sesi çıkardı. Dobermanlar sıçrayarak eve girince efendileri açık kapıyı işaret etti. "Gelin, beni takip edin." Onlar önde Vogel arkada mutfağa girdiler. İçeri girer girmez Dobermanlar yeniden görününce Jennifer rahatsız oldu. Köpekler sanki çıkış yolunu kapamak istiyorlarmış gibi sessizce ön kapının eşiğine oturdular. Çamdan yapılmış geniş büfesi köşede duran kocaman ateşiyle tipik bir İsviçre mutfağındaydılar. Ortada büyük bir çam masa, üzerinde bir deste gazete, gazetelerin tepesinde de bir dürbün. Büfenin yanındaki duvarda da ön avluyu gösteren bir video monitörü. Bütün bu güvenlik önlemleri Jennifer'ı şaşırtmadı. Anlaşılan Vogel dikkatli bir adamdı. Büfenin üzerindeki çerçeveli fotoğraflar dikkatini çekti. Bunlardan birinde hepsi dağcı elbisesi giymiş dört erkek kayalık bir çıkıntının üzerinde poz veriyorlardı. Dağcılardan birisi Heinrich Vogel'di. Yanında da bıçak yarası gibi bir ağzı ve gür siyah saçları olan zayıf bir adam duruyordu. Üzerinde mavi bir parka. Jennifer adamın yüzünün tanıdık olduğunu düşündü. Vogel ziyaretçilerini masanın başına çağırdı. "Bütün bunlar ne demek oluyor?" diye sordu. Jennifer işe Wasserhorn'da bulunan cesedi anlatmakla başladı. "Belki duymuşsunuzdur Herr Vogel. Carabinieri'yle cesedin iki yıldır bozulda olduğunu ileri sürüyor." Vogel konuklarına bakmadan önce gözlerini güvenlik monitörüne çevirdi. "Ya, köyde bundan bahsedildiğini duydum. İyi de bu konunun benimle ne ilgisi var?" "Cesedin üzerinde ilginizi çekebilecek bir şey bulundu," dedi McCall. "Göstermemizin bir sakıncası var mı Herr Vogel?" "Ne sakıncası olsun?" Jennifer çantasından notun yazılı olduğu kağıdı çıkardı. Vogel'in sağ eli inatla ceketinin cebinde kalmayı sürdürüyordu. Uzatılan kağıdı sol eliyle aldı. Dikkatle inceleyip kaşlarını çattı. "H.Vogel adının açıkça yazılı olduğunu görüyorsunuz," dedi Jennifer. O kelimenin altında Berg Edelweiss, yanında da 3 basamaklı bir rakam var. Telefon numaranızın son 3 basamağının aynı. Vogel birden bir dikkat kesilmişti. Öyle görünüyor. "Ölü adamın cebinde bu notun ne aradığını anlamamıza yardım edersiniz," diye düşündük Herr Vogel. "Hiçbir fikrim yok." Karşısındakileri dikkatle süzdü. "Polis misiniz?" "Hayır, özel dedektifim," dedi McCall. Vogel şaşırmış görünüyordu. "Öyleyse bu konuyla ne ilginiz var?" Bunu daha sonra konuşuruz. Size göre adresinizin ve telefon numaranızın kurbanın üzerinde bulunmasının bir nedeni olabilir mi? Vogel yeniden video monitörüne, ardından da pencereye bakıp endişeyle dudaklarını ısırdı. Hem tırmanma eğitmeniyim hem de dağcılık rehberim. Üstelik insanlar sık sık Wasserhorn'a tırmanmaya gelir. Belki de dediğiniz adam bir seferinde beni rehber olarak kullanmıştı. Adı neydi? Cesedin kimliği belirlenemedi diye cevap verdi McCall. Bana kalırsa asla belirlenemeyecek. Torino'da cesedin saklandığı morg dün bir patlama sonucu yıkıldı. Vogel iskemlesinde hafifçe yer değiştirdi. Ya o patlamayı bu sabah gazetede okudum. Masanın üzerinden bir İsviçre gazetesi alıp baş sayfayı gösterdi. Bakın, beş ölü var diye yazıyor. Gazete bunun teröristlerin işi olabileceğini yazıyor. Jennifer fotoğrafta Torino Carabiniere komutanlığının duman içindeki enkazını tanıdı. Resmin altında Almanca kısa bir yazı da vardı. Gazete başka ne diyor? Pek az şey. Sadece polisin olayı araştırdığını, ama bütün bunlar çok tuhaf. O adamın üzerinde adresimin ve telefon numaramın ne aradığını hiç anlamadım. Jennifer'ın içinde bir ses Vogel'ın her ikisini de aptal yerine koyduğunu söylüyordu. Burada yasal bir iş mi yapıyorsunuz Herr Vogel? Yasal mı? Ne demek oluyor bu? Rehberlik işiniz. Yasal ve kayıtlı mı? Evet, tabii yasal. İsviçre yasaları bu gibi konularda çok tetikli. Öyleyse sanırım yasaya göre rehberliğini yaptığınız kimselerin bir listesini tutmanız gerek. Öyle değil mi? Evet, demek adları sizde var. Bakın. Tabii, öyleyse 2 yıl önce 15 Nisan'ın hemen öncesi ve sonrası günlerdeki anlaşmalarınıza bir baksanız. Neden? Polis kurbanın o tarihte öldüğünü düşünüyor. Yoksa onu daha benim götürdüğümü mü ima ediyorsunuz? Hayır. Öyle bir imada bulunmuyorum. Ama eğer dediğiniz gibi kurban bir zamanlar sizin hizmetinizden yararlanmışsa, o zaman kayıtlarınıza dayanarak kimliğini çıkarabiliriz diyorum. Vogel cevap vermeyince McCall, Herr Vogel, eminim polis de size aynı soruları sormak isteyecektir. Bize yardım etmenizin ne zararı olabilir? Vogel sessizliğini sürdürdü. Gergindi ve kararını vermekte zorlandığı açıktı. Gönülsüzce ayağa kalktı ve elini cebinden çıkardı. Jennifer adamın üç parmağının eksik olduğunu fark etti. Donma sonucu diye açıkladı Vogel. Jennifer'ın bakışlarını görüp. Ameliyat işe yaradı tabii ama parmaklarımın üçünü kurtarmak için çok geçti. Çok üzgünüm. Nein, geldiğiniz zaman böylesine tedbirli davrandığım için özür dilemesi gereken birisi varsa o da benim. Şimdi eğer izin verirseniz gidip kayıtlarımı bulmaya çalışayım. Vogel sanki daha sevimli görünmek için gayret sarf ediyor gibiydi. Mutfaktan çıktı. Dobermanları gözlerini ziyaretçilere dikmiş bakarken ayak sesleri koridorda hafifleyip sustu. McCall barattayı cebinden çıkarıp emniyet bandanını açtı. Geri döndüğü zaman bırak konuşmayı ben yürüteyim. Jennifer gözlerini tabancaya dikti. Kafanda ne var? McCall masanın üzerindeki dürbünü kaptı. Şuna bir baksana, sanki bu gaz her an birini bekliyormuş gibi. Burada tuhaf, anlaşılmaz bir şeyler dönüyor Jennifer. Gözlerini güvenlik monitöründen nasıl ayırmadığını gördüm. Bu adam gerginlikten kopacak durumda. İçimden bir ses bize anlattığından çok daha fazlasını bildiğini söylüyor. Belki de artık ciddi konuşmanın zamanı geldi. Nasıl? Eğer gerekirse nazikçe ikna etmeye çalışacağız. Adama zarar vermek niyetinde değilim ama bu köpekler Vogel'e yanlış bir şey söylersen beni parçalayacak gibi bakıyor. Onun için hazırlıklı olmak derdindeyim. Tabancasını yeniden cebine soktu. Jennifer ayaklanınca Dobermanlar gözlerini ona diktiler ama hiçbir harekette bulunmadılar. Ne yapmaya çalışıyorsun diye sordu McCall. Sessiz durmasını anlatmak için parmağını dudaklarına götürdü. Köpekler her hareketini izlerken mutfağın öbür tarafına geçti. Dört kişiyi gösteren fotoğrafın başında durdu. Ne düşündüğünü bana da söylesen. Jennifer parmağıyla fotoğrafı gösterdi. Zayıf yüzlü, kalın kaşlı, siyah saçlı adam dikkatini çekmişti. Bir bakıver. McCall yanına geldi. Ne var? Bu adamı bir yerden hatırlayacağım. Gözlerine baksana Frank. Bir de ağzına. Onu bir yerde gördüğümden. Aman tanrım. Ne oluyor sana? Buzdaki adam. Bu o. Görmüyor musun? McCall fotoğrafa yakından baktı. Köpeklerin hırladığını duydular. Döndüklerinde Vogel'ı elinde bir tabancayla kapının eşiğinde duruyor buldular. McCall baritasını çekmeye davrandı ama köpekler saldırmaya hazır tüylerini kabarttılar. Elini cebinden çıkar dedi sertçe Vogel McCall'a. Tabancasını Jennifer'a doğrulttu. Yavaşça, çok yavaşça uzanıp tabancasını al. Jennifer söyleneni yaptı. McCall'un cebindeki baretta'ya dokunan parmakları titriyordu. Tabancayı masanın üzerine bırak. Uzandı. Jennifer'in masanın üzerine bıraktığı tabancayı alıp cebine soktu. Neden? Diye inler gibi bir sesle sordu Jennifer. Bizi neden tehdit ediyorsunuz? Nedenini biliyorsunuz sanırım. Vogel tabancayı sallayarak iskemleleri gösterdi. Oturun ve ellerinizi masanın üzerinde tutun. Hareket etmeye kalkarsanız ikinizi de öldürürüm. Kelso, Murnau Belediye Binası'nın önünde bir küfür savurarak frene bastı. Belediye binası çelik ve camlı çağdaş bir müşkemilatı olan, kireç taşından yapılmış 100 yıllık bir yapıydı. Mark, Alp tipi sevimli ev ve dükkanların sıralandığı sokakların insan dolu olduğunu gördü. Kelso Fellows'u ve Grimes'a, Fellows ve Grimes'a arabalarında kalmalarını işaret edip parmağını Mark'ın göğsünü vurdu. Sen benimle gel. Peşinde Mark belediye binasının cam kapılarından saldırıya geçer gibi girdi. Mutfak sessizliği gömülmüştü. Alnı terden sırılsıklam olmuş Vogel her dakikada bir video monitörünü kontrol ediyordu. Sessizliği Jennifer bozdu. Herr Vogel, bizi neden tehdit ediyorsunuz? Buraya size zarar vermek için değil, sadece bilgi almak için geldik. Yalan söyleme, tabancanız vardı. Tabanca kendimizi korumak içindi. Biraz dinleseniz açıklayabilirim. Sil! Sessiz olun. Başka soru yok. Jennifer oturduğu iskemleden kalktı. Köpekler hırlayıp dişlerini gösterdilerse de tehlikeye aldırmaz gözüktü. Babasının kaybolması konusunda Vogel'in neler bildiğini öğrenmekte kararlıydı. Hayır, söyleyeceklerimi dinlemenizi istiyorum. McCall genç kadının kolunu çekiştirdi. Tanrı aşkına Jennifer fazla ısrar etme yoksa bu işin nereye varacağını kestiremeyiz. McCall'un yakarışını duymazdan gelip büfenin üzerindeki fotoğrafı işaret etti. O fotoğraftakilerden birisi Vassen Horn'daki kurban. Öyle değil mi Herr Vogel? Kim olduğunu da biliyorsunuz. Ama öldüğünde o buzulda yalnız değildi. Muhtemelen yanında babam vardı. Yoksa bunu da mı biliyorsunuz? Babam mı? Sen neler anlatıyorsun? Babam 2 yıl önce kayboldu. Polis cesedin yanında babamın pasaportunu buldu. Zaten burada bulunmamın tek nedeni de bu. Çantamda babamın bir fotoğrafı var. Eğer size göstere... Vogel gözlerini kuşkuyla kırpıştırdı. Hayır, çantayı buraya uzat. Usulca. Jennifer çantayı masanın üzerine bırakınca Vogel fotoğrafı bulana kadar serbest eliyle çantayı karıştırdı. Babamın adı Paul March. Onu daha önce hiç gördünüz mü Herr Vogel? Fotoğrafa bakınca Vogel'in yüzü kül gibi oldu. Tabancasını indirmedi ama... Jennifer'a bakan gözlerini birden kuşku yerine merak kapladı. Buraya tam olarak neden geldiğinizi anlat bana. Kelsey ile Mark arkasında genç bir kadının oturduğu müracaat bankotuna yaklaştı. Kadın yaşlıca bir İsviçreli ile meşguldü ama Kelsey adamcağızı kenara itip aceleyle sordu. İngilizce biliyor musunuz Fräulein? Biliyorum ama sıranızı bekleyin lütfen. Acil bir durum vardı da. Daha önce bu genç kadını gördünüz mü? Kelso, Jennifer'ın fotoğrafını masanın üzerine bıraktı. Görevli fotoğrafı inceledi. Ya, onunla bu sabah konuştum. Buraya bazı bilgiler almak için gelmiş. Neden sordunuz? Kelso fotoğrafı cebine sokarken ciddi bir ifade takındı. Ben onun babasıyım ve maalesef korkunç bir otomobil kazası oldu. Ailemizden birisi ağır yaralandığı için hemen kızımı bulmam gerek. Bunu duyduğuma çok üzüldüm. Yarım saat kadar önce yanında bir erkekle buradaydı ve 2 kişinin adresini arıyordu. İstedikleri bilgileri vermek için köy kayıtlarına bakmıştım. Hangi 2 kişi? Aslında bakarsanız adamlardan sadece birisiyle, Henry Vogel'la ilgileniyordu. O yüzden çiftliğin yolunu tarif ettim. Kelso rahatlayıp soluğunu boşalttı. Bu Vogel'in adresini nasıl buluruz? Jennifer konuşmasını bitirdiğinde mutfakta duyulan tek ses saatin tiktaklarıydı. Vogel'in yüzü bembeyaz kesilmiş, elleri titremeye başlamıştı. Wasserhahn'da ölen adamı tanıyordunuz, öyle değil mi diye sordu Jennifer. Ya, tanıyordum. Kimdi? Kardeşim Peter, dedi Vogel kısık bir sesle. Kendini toparlamakta güçlük çekiyormuş gibi. Çok sarsılmış görünüyordu. O dağın tepesinde ne arıyordu? Bilmiyorsun değil mi? Gerçekten hiçbir şey bilmiyorsun. Neyi bilmiyorum? Onları siz mi öldürdünüz? Korktuğunuz bu mu Herr Vogel? Onu öldürmek mi? Diye kekeledi Vogel. Onu neden öldüreyim? Kardeşinize bozuldu, ne oldu? Ölmeden bir gece önce Peter Briggs tren istasyonundan aldığı iki kişiyle birlikte buraya geldi. Adamlardan biri Karl Lazar adındaydı. Ardında biriydi. Öteki de Vogel parmağının ucuyla fotoğrafa dokundu. Bu adamdı. Baban olduğunu söyledi. Babanla daha önce hiç karşılaşmamıştık ama Karl Lazar'ı tanıyordum. Yıllar boyu kayak için Murnau'ya gelmiş. Kardeşimle benimle öyle tanışmıştı. Oraya neden gelmişler? Lazar benden ve kardeşimden onlara rehberlik yapmamızı istedi. Hayır, buzulun üzerinden onları İtalya'ya götürmemizi söyledi. Çok korktukları açıktı. Özellikle de baban. İkisinin en içinde korkmuş görünene babandı. Ama Rus mafyasındaki arkadaşlarından kaçtıklarını çok sonra öğrendim. Jennifer şaşkınlık içindeydi. Hiçbir şey anlamıyorum. Buraya beni öldürmeye geldiğinizi sanmıştım. Onlardan olduğunuzu sanmıştım. Bu kadar tedbirli olmamın nedeni buydu. Ama o fotoğraf burada bulunmanızın gerçek nedenini açıklıyor. Ne salakmışım? Kimlerden olduğumuzu sandınız? Fotoğraf neyi açıklıyor? Jennifer Vogel'ın saçmalıklarından en ufak bir anlam çıkaramayınca McCall'a baktı. Ne var ki? O da en az Jennifer kadar şaşkınlık içindeydi.